Hamçım sen ev sahibisin, buyur aç.
Ama sen açtın şu an.
Fonu... Ben de misafirim, ben de bu kadar.
Böyle misafir olmaz ya. Bir 40 yılda bir şu bölümü ben başlatacağım.
Peki şunu soracağım, ev sahibi. Sen evet. Şimdi bu bölümü açacaksın. Bunu bu... Allah bilir bunu modere de edersin sen. Modere. Ev sahibinin de sohbeti modere edici bir rolü oluyor mu yoksa?
Her ev sahibinin olmaz. Benim olacak ama bu böyle.
Nitelikli ev sahibi dedi.
Nitelikli ev sahibi. Bak ben buraya kumkuatı getirdim. Çayı getirdim.
Bütün gereklilikler var.
Bütün gereklilikler var.
Sorularını da ben. Başlıklarını da getireceksin.
Hepsi bende. Hepsi cebimde. Sen arkana yaslan ve
bütün
akışa bırak.
Bütün misafir yani. Rahatlığını yaşayacağım bu bölüm içerisinde.
Sen çok, o kadar rahat oldu ki en son camı açtın hadi.
Evet.
Çok, çok fazla bir sıcaklık oldu bu evde diye. Hoş geldin. 2 senedir ben bu evdeyim ama hiç hadsiz rekabet bölümü çekilmemişti. Bu da bu evin bir ayıbıydı.
Evet biz bir şekilde burayı bir pit stop gibi hani burada konulara bakarız evet. Bir ne konuşuruz falan sonra gider bir yerde kaydederiz şeklinde yaklaşıyorduk. Niyeyse burası hani konuşulamayacak bir alan.
Evet mahrem. Halbuki bu evde de çok buluşuluyor yani bütün arkadaşları.
Bir de rahatça da konuşuluyor böyle. Her senin şey şeyin de yok. Ben evimde bunu konuşturmam.
Bir tek evimde sigara içirtmiyorum. Bir de bizim balkon fazla esiyor. Gelen, giden insan sigara içen de büyük ihtimal şey diyordur yani şu sigarayı da bırakayım lanet olsun.
Evet. Bu şey oluyor ya havaalanlarında falan sigara içme noktalarını böyle olabilecek en rahatsız edici. Hani burada bulunduktan sonra insan kendini aşağılanmış hissederek çıkıyor. Öyle bir sigara evet. içme balkonu yaratmışsın.
Benimki bir korku, bir yükseklik. Korkun varsa zaten içemiyorsun.
Evet, bir de şey de var. Sigarayı söndürecek bir şey de vermediğin için küllük, insanlara bir de dışarı yok. Da atman gerekiyor. O zaman iyice aşağı alam. Yani
o senin ayıbın.
Ben hem ahlaken düştüm hem hani rüzgar yedim fiziksel olarak zarar gördüm. Kendine puanın düşmüş bir şekilde içeri giriyorsun.
Çok iyi. Ben de bunu bekliyorum. Bu bir setup.
Buyur aç. Modere et.
Konuyu tam açayım. Bugün aklıma bir soru geldi. Kendime de sordum. Tarihte yazılmış herhangi bir kitabı yazmak istesen hangisini yazmak isterdin? Tek şartın var. Bu dönemden yazmıyorsun. Yani şu andan yazmıyorsun. O dönem hangi dönemde yazıldıysa o dönemde yazıyorsun. Sen de o dönemde anladım. Yaşıyorsun.
Mantıklı. O zaman zaten hani çok sonraları anlaşılmış bir metin ortaya koymak mantıklı değil. Çünkü hafif o kadar emek vermişsin.
Meyvesini yiyemez.
Yani çok da böyle şey de olmak istemem hani pohpohlanmak da beklentim yok ama hiç anlaşılamamak da bir insana koyar. Çünkü
bence sen pohpohlanmak çok istersin Can. Niye istemiyorsun?
Ben bunu severim.
Hadi bir yalan attı
Can. Ama ana kaygım bu olmaz yani. Mesela evet, ortaya evet. koyduğum ürünün evet. iyiliğine inanıyorsam bu temel kaygımdır ama madem iyi bir ürün
mesela Shakespeare koymuşum. Olmak ister yani Shakespeare'in yazdığı eserleri yazmak ister miydin?
Shakespeare de ama şey gibi yani.
O dönemde ama çok gene popüler.
Üretim makinesi gibi tak tak tak adamın evet. huzuru yoktur. Birazcık da ev içi mutluluk.
Zaten bununla
zaten
alakalı
bunun eşi de mi tiyatroda bir görevi vardı?
Orada yani. Zaten şimdi modern insanlar da farklı teoriler ortaya atıyor. Shakespeare bir kişi miydi? Üç Doğru. kişi miydi? Eşi de mi yazmıştı? Kendi de Doğru. mi vardı?
Doğru. Feminist Shakespeare okumalarında bu Shakespeare'in eşi meselesine değinildiğini hatırlıyorum.
Ama feminist okumalarda mesela her yazarın eşine böyle bir kredi veriliyor mu yoksa Shakespeare'de yoksa Shakespeare'de cidden böyle hani elde bir doney var.
Bir şeyler var galiba. Yani. Boşa atmıyor.
Boşa.
Ama şu denebilir. Eğer yani işinizi aile ortamınızı zarar vermeyecek pozisyona getiremiyorsanız ailenizi işinizin bir parçası haline getirin diyebilir miyiz? Mesela Marx da hep çoluğuna çocuğuna al sen bunu Fransızca'ya çevirsen bunu
diyor mu?
Dipnotlarını kontrol et falan
bizim
gibi.
Yönetmenimiz de öyle. Bir zamanlar doğru. Evet. Bizim yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan. Bizim yönetmenimiz bizim okulla alakası onun bir tek Mithat Alan Kültür Merkezi'yle değil mi? Okul mezunu mu muydu bizim? Nuri Bilge Ceylan bizim okul mezunu.
Benim hiçbir fikrim yok.
Ben öyle biliyorum.
Bizim değil okuldan miydi? Anadolu'yu yok, bu kadar iyi anlayabilen yok, yok. Pek kimse çıkmamıştı.
Niye şey, şey de öyle.
Anladım ben kimden bahsettiğini de. İki tane birbirine Alper.
Evet.
Özcan Alper değil diğeri.
Değil. Emin Alper.
Emin Alper.
Emin Alper bizim okuldan da Nuri Bilge.
Özcan Alper de bizim okulda olabilir.
Bilmiyorum. Mithat Alan'da
bütün kültür sahasına böyle bir
Boğaziçi'yle
iddia koyduğumuz.
Ama şu an maalesef herhalde okulun o kadar çok ayarlarıyla oynandı.
Sen Mithat Alan'da hiç gittin mi bu?
Tabii gittim. Niye
gitmedim? Ben hiç gitmedim.
Biz ya. Toprak'la hep beraber orada film şey. Hatta Toprak'ın ilk belgeseli orada yayınlandı.
Helal olsun.
Ritalin bizim okulda çok kullanılıyormuş.
İyi bir belgesel bu arada.
Evet, Ritalin bakmak YouTube'a yazarsanız bakabilirsiniz.
Kesinlikle güzel bir.
Toprağa da buradan selam söyleyeyim.
Şunu söylüyordum. Şimdi iyi bir ürün koymak önemli ama hiç karşılığını alamadıysan şimdi ölürken mesela insan aklına veya ölmeden önce de yani ara ara şu soru düşer yani acaba ben mi kendimi dev aynasında görüyorum? Yani
evet.
Bütün çünkü
ki bununla alakalı insanlar pop şarkılarımız var.
Yani hiç tanınmamak, hiç takdir görmemek hani bir tek pohpohlanmamak değil kendine saygını yitirmek, kendi işine sanatına saygını yitirmek anlamına da gelebilir. Onun için Anlaşılamamış yazarları bırakıyorum bir kenara.
Bırak, tamam.
O acıları yaşamak istemiyorum.
Evet, mesela Van Gogh en son dayanamış, kulağını kesmiş.
Ki mesela Van Gogh'ta şey de var. Van Gogh'un abisi mi kardeşi mi de hani böyle sanat simsarı gibi bir adam. Biraz şey de yapmaya çalışıyor.
O bile yapamamış
reklamı. Evet evet, yani birileriyle tanıştırıyor bilmem ne, anlaşılamıyor yani.
Çok ilginç. Van Gogh ama bence şu an fazla popüler.
Kesinlikle. Amsterdam'da yani eğer de müzeye giden böyle olduysa, birincisi o bir müze değil. Bence müzeler bu kadar böyle hani şimdi bir gözlük takıp bak, şimdi işte arkana dönme bilmem neyin sesini dinle. Hani bu bir şeyleri gamification diyorlar ya, yani her şeyi bir oyun haline getirme, tamam hani daha çok insana mal oluyor ama yani orada bir sonuçta tablo var ve ona bakıp onu deneyimlemen lazım. Bunun önüne geçmemeli.
Biz Londra'da çok güzel böyle bir sergiye gitmiştik. Yine 3 boyutlu böyle duvarlar muvarlar ama böyle bayağı keyifli. Ben o yüzden buna bir tık mesafe
etmeydim. Gemifike olmaya hazır bir insan.
Ben oyunları da severim. Oyunlaştırılmayı da, olayların oyunlaştırılmasını da
hayatın
severim.
Hayatın bile oyunlaştırılmasının işine gelir.
Ben hayatı bir kısmen oyun olarak da görüyorum yani. Böyle hani böyle çeşitli
ama puanlar topladım. Ama oyun oynarken ki rekabetçiliğini hayatta o kadar yoğun bir şekilde hissettim.
Ben oyundaki rekabetçiliğimi hayata uyarlasaydım şu an büyük ihtimalle bambaşka bir yerdeydim yani.
Ben o zaman bu hayatta sana yarenlik etme şeyimi kaldırmıştım.
Bana
yani
böyle bir yukarı bakıp şey yapacaktın. Vay be, insanlar nerelere geliyor. Öykünmek olabilir.
Kesinlikle doğru. Şimdi birincisi bu. Yani takdir görmüş bir yanı tercih edeceğim.
Doğru. Çok makul.
Ve metni.
Evet.
İkincisi şuna karar vermek lazım. Hani bir kurgu metin mi, bir akademik, entelektüel, politik bir metin mi tercih etmek
bence
lazım?
Bence edebi.
Şimdi edebiyat biraz daha sanki evrensel çok ve doğru kalıcı oluyor. Çünkü kurgu olmayan metinleri düşünüyorum. Şimdi iyi bir şey, çok iyi bir şey ortaya koyuyorsun. Mesela ne bileyim, Nietzsche'sin, işte Kant'sın.
Evet.
Mesela yani birisi Kant yaşarken muhtemelen şey gibi bakıyor. Yani bunun üzerine bir şey inşa edilemez. Bu üzerine çıkılamayacak bir
ama
şey
gibi. Ama mesela Nietzsche ile dönemdaşlar, Nietzsche bayağı ana bacı sövüyor Kant'ı.
Evet. Hani hatta demek fazla bir obsesyon.
Fazla sövüyor.
Ama yani Nietzsche'yi çıkarttığındaki geri kalan felsefi ortam üzerinde mesela Kant'ın bir hegemonyası var. Ona var rağmen hani o
burada Kant hiç yaşadığı yerden hiç çıkmamış. Bir köy gibi bir yer Almanya'nın. İşte adam hep orada rağmen takılmış. Ona rağmen ilginç.
Onun için İstanbul'a geleceğim diye kendinizi illa şey yapmayıp Kocaeli'den de bilim yapılabilir.
Bu İstanbul'a geleceğim de 70'ler, 1970'ler, 60'lar insanlara şey mi? Şu an kimsenin İstanbul'a geleceğim diye. Daha çok Avrupa'ya gideceğim doğru diye belki olabilir.
Böyle bir ölçekte bir iş ortaya koysam bile, nitelikte bir iş ortaya koysam bile kurgu olmayan bir metin çok aşınıyor. Yani bir zaman tarafından aşındırılıyor.
Kendi bazen çok zamanının çocuğu ya, bir de onunla evet, alakalı. Yani politik bir şey söylüyorsan.
Sonuçta o gerçekliğe dair bir şey söylüyorsun ve hani sen ne kadar büyük bir deha isen bile gerçeklik seni yanıltabiliyor.
Yanıltabiliyor.
Mesela ne bileyim bu yani orta sınıf mesela hiç bu kadar Marx tarafından süreklilik taşıması beklenmeyen evet bir sınıfken.
Şimdi burada Marx'a bir eleştiri yaptım. Bir tövbe estağfurullah. Sen herhalde bu akşam yatmadan önce yatmadan bir istiğfarını yaparsın.
Bir, seni gerçeklik aşındırabiliyor. Doğru. Bu tür örneklerde olduğu gibi. İkincisi de hani birçok insan senin aleyhine bir şey yazıyor ki bunlar da kafalı insanlar oldukları için bir kısmı haklı oluyor filan.
Evet.
Bir 100 sene, 150 sene sonra elinde kalan şeyler çok büyük olmayabiliyor ki ama bizim bazen elimizde kalan çok büyük. Marx özelinde.
İstihbara can erkenden başladı şimdi bak. Geceyi bekle. Ama orada da şöyle güzellik oluyor. Senin üzerine birçok şey inşa ediliyor. Bence ama işte bunu görmüyorsun. Bilmen doğru. Anakronik bakmayalım. Yok o zaman da olacaksın.
Doğru.
Bilmeyeceksin yani. Yani mesela ben bunu yazacağım. Herkes bunun üzerine bir şey konuşacak
tabii
değil.
Tabii burada ya o kadar mekanik bir bağlantı yok ama yani Komünist Manifesto 48 Mayıs falan olması lazım. Hani 48'de sonra Avrupa devrimleri 1-2 ay sonra başlıyor. Yani bu çok evet özel bir denk geliş ve keyiftir eminim. Hani bayağı dünyayı yerinden oynatıyorum gibi bir etki yaşıyorsun. Yine de ben Dostoyevski diyorum.
Nasıl bir bağlantı? Buradan bir komünizm Rus'tan da kumarbaz.
Şey yani bir demin anlattığım
ama hayır Dostoyevski'yi seçemezsin. Eser seçeceksin.
Evet belki yer altından notlar olabilir.
Yer altından notlar herhalde. Şu an zaten İstanbul'da varoluşsal acı çeken her insanın söyleyeceği bir cevap.
Çünkü mesela yani genel anlamda Rus edebiyatındaki belli sorulan sorular hani zamansız sorular.
Ama bize
insanların
öyle
böyle temel
Doğru.
Acılarına cevap veren bir toplumsal düzen inşa edilmediği sürece bu insanlar o dertlerden muzdarip olmaya ve benzer sorular üzerine dertlenmeye devam edecek.
Burada doğru olabilir ama mesela şu an birçok insanda işte bu varoluşçuluğun getirdiği sorular, işte Sartre'la Martlar'la vesaire başlayan felsefik bir akım, işte ölümün hakikat olması, bunun insanı düşündürmesi, o bireyin yalnızlaşması. Yani aslında bu varoluşsal sancılar da yani son bir 150 yılın ürünüymüş gibi geliyor. Yani 600 sene önce yani insanlar bu varoluşsal sancıları bu kadar çekiyorlar mıydı cidden? Çünkü bunun edebi eserlerinde görmüyoruz yani. Dolayısıyla hani biz şu an içinden baktığımızda bu çok evrensel, abi adam ne güzel konuşmuş. Evet, belki her insan bunu yaşar dediğimiz şeyleri de belki biz de bu zamanın çocukları olduğumuz için yani bize böyle geliyor.
Ben bu arada hiç varoluşsal bir kaygım yok.
Burada benim de cidden ben çok yok.
Yerine oturmuş gibi hissediyorum yani.
Ama bir dakika, sen kendini çalışıyorsun o zaman, niye Dostoyevski'yi seçiyorsun? Benim yok ama arkadaşlar yani, hepinizin var.
Evrensel eksi bir olsa yine iyi bir etki alanı yani.
Evet, evet.
Ama tabii ki yani evrenselin sınırları vardır. Kıtasal bir de sınırları var. Yani çok eğer mesela hayatta kalma, survive etme derdi içerisindeysen zaten o neydi şeyi? Piramide olan abi.
Maslow.
Orada şeyi göremiyorsun yani. Yukarıdaki dertlere ulaşamıyorsun.
O da Maslow Macar değil
gerçekliği mi? Macarlar önemli toplum.
Macarlar bu arada çok ilginç.
Çok şey yapıyor. Güzel de bir toplum.
Güzeldirler. Macaristan'a da ben bir dönem kaldım biliyorsun yüksek lisans için. Orada yaşadığımda şunu fark etmiştim. Kendi dillerini çok iyi korumuşlardı. Ve felsefe olsun, şiir olsun, edebiyat olsun çok iyi eserler hala veriliyordu ve yakın dönemde de verilmişti. Ben orada Macar arkadaşlarımla konuşuyorken hala kendi mesela felsefe Macar sözlükleri vardı. Mesela şu an Türkçedeki en büyük problem felsefe.
Cemal Yardımcı.
Gene onlar çok yetersiz kalıyor birçok şeyde. Yani epistemolojiyi bile mesela düzgün bir ortak bir çevirisi kalmıyor. Yani mesela onları çok rahat çözmüşlerdi. Onlar neydi? Beni şaşırtmış.
Eğitimsel özdekçilik miydi?
Evet, böyle şeyler var. Ben bunun ne olduğunu bile bilmiyorum.
Diyalektik materyalizm galiba eğitimsel özdekçilik oluyor.
Baya kötü.
Buradaki temel sorun galiba, biz bunu bir bölümde bahsettik mi? Maddeyi bile özden türeterek.
Evet, o bir felsefik veriyorlar. Yakınlıkla alakalı.
Galiba evet, o Türk dil devrimini yapanların büyük bir kısmı Bergsoncu olduğu için hep bir öz buna özden türetelim.
Şunu özleyelim, bunu özleyelim.
Maddeyi de türetmeyi verin yani.
Evet. Bu da çok ilginç işte, yani aslında dil böyle çok daha geniş bir şey gibi görülüyor ama böyle yapay olarak bir müdahale yaptığında, yani sen tarihi normal akışına bırakmadığında bu kelimelerin veya bu sözcüklerin oluşumunu veya sende doğal olarak bunlar üretilmemişse sen yapay olarak işte bir kurul toplayalım bunu çevirelim diyorsun ama o zaman da dilin o sanki daha nötr veya tarafsız olduğu hikayede işte oradaki kurul Bergsoncu çıkınca senin dilin bir anda Bergsoncu oluyor, yani inanılmaz bir şey. Yani bilgisayarı falan çevirirken sıkıntı yaşamazsın da bütün politik çevirilerin hepsinde yaşarsın.
Bilgisayar çok güzel kelime.
Bilgisayar çok güzel, yazıcı, anakart.
Tabii ki. Şimdi dil devriminden bahsediliyorken bunlardan da birazcık bahsetmek
bunlar lazım. Bence kim koyduysa çok iyi
buradaki
bulmuş.
Buradaki temel mesele çevirmenlere de iyi para vermekten geçiyor.
Olur. Mesela Harry Potter'ın çevirisi de çok iyi. Şair, yenici.
Ülkü Tamer miydi?
Ülkü Tamer çeviriyor. Mesela o orada da hortkuluk diye çeviriyor, düşünseli diye çeviriyor. Ben İngilizcelerinden de çünkü çok okudum.
Işte Türkçesinden de çok okudum. Yani YKY onu basarken demiş ki bu 100 küsür baskı yapar. Biz bunun çevirmenine düzgün bir bütçe çıkaralım. Evet. İşte Ülkü Tamer ölçeğinde birisini bulalım. Şimdi bu genel olarak doğru. Zaten felsefe metinleri falan böyle olmuyor. Böyle yani. Olmuyor ayrıntıda çünkü. Vesaire bir de.
Ama akademide para çok. Yok. Harry Potter'ın zaten yayın hakları. Ya zaten Harry Potter normalde 99'da Dost Yayın Evi ne basıyor? 2001'de YKY tekrar basıyor.
O bilgiler... Çok yerde bulunabilecek bilgiler.
Ben çünkü bu sorunun cevabını Harry Potter diyeceğim. O yüzden her şeyini biliyorum yani. Yani bir kitap yazmak istesem herhalde fantastik edebiyattan seçerdim. O da ya Yüzükler olurdu, Yüzüklerin Efendisi.
İyi de telif alırdın Amit.
Telif alırdım. Şu an Rowling...
İstediğin gibi insanların cinsel kimliğini paylaşırsın.
Ben karakteri böyle yazdım arkadaşlar ama aslında şöyleydi falan.
Aynen.
Açıklamalar yapardım.
Dostoyevski'nin böyle bir şeyi yoktu.
Dostoyevski'nin böyle hakkı bir imkanı yoktu. Olsa belki yapabilirdi. O da garip bir adam.
Evet. Aslında işte o Müslümandı falan diyebilirdi.
Ama o da şey böyle baktı siyasal İslam yükseliyor. kumar borçları böyle çok fazla kapıya dayanmış. TRT'de böyle dizi şeyi falan alacak.
Şöyle bir ben de sana anekdot anlatayım. Ben böyle 10-12 yaşındayken falan bu Rus klasiklerine aşırı düzeyde sarmıştım. Bu da aile içerisinde tartışılan bir şey. Bu, yani çocuk... bu çocuğa müdahale mi etmek lazım, önünü mü açmak lazım falan gibi. Sonra
ama Rus klasiklerini tam böyle anlamıyorum. İnce ince versiyonları
yok,
var.
Yok, normal versiyonlarını.
Kaç yaşında okuyorsun?
Öteki yayınları basıyordu galiba. Kaç yaşında sert kapak güzel. 12-13 falan. Sonra işte ailede de diyorlar ki hani bu pedagojik olarak doğru mu ve yani bu çocuğun belki böyle bir özel istidadı var. Hani yürüsün gitsin diyen de evet. bir ekip var.
O zamanlar gene yuvarlak ben... gözlüğün var mıydı?
Yoktu o zaman. Henüz yuvarlak gözüm 0 numaraydı. O emeğin sonucunda altıları gördüm.
Rus edebiyatı seni kör etti.
Sonra ama ben de o kadar da %100 de anlamıyorum. Böyle bir iddiam yok kesinlikle. Evet. Sonra böyle belli kitaplar okuyorum falan. Böyle sanki bu şey değil yani. Bu Tolstoy, o bildiğimiz Tolstoy değil gibi. Sonra bir gün baktılar. Böyle içine İslami yayın falan basmışlar. Hani o zaman galiba...
Nasıl ya?
Bilmiyorum. 28 Şubat'ın etkisi daha geçmemiş. Aslında 2005-2008 falan öyle bir şeyden bahsediyorum. Öyle olmaması lazım ama hani mesela Tolstoy metni basılmış. İçinde ama mesela biraz roman gibi ilerliyor. Arada böyle dini hikayeler falan geçiyor.
Oğlum böyle bir şey nasıl olabilir? Bu kitabın başında gerçekten yazılıyor mu bu?
Antalya'da bir dönem bunu yaşayan başka bir dinleyicimiz varsa Antalya'da
bence bunu
kitap fuarlarında öteki yayınları diye hatırlıyorum ki şey bir yayındır yani sol bir yayındır özellikle onun içine basmışlar herhalde.
Nasıl oluyor?
Saman kağıt gibi.
Tamam da oğlum sen şu an ne anlatıyorsun? Kim yaptı
bunu? Bu bence işte bir şey
birisi metot. Gerilla metot olarak bu evet, okuyan çocukları da kazanalım.
Evet çünkü özellikle çok genç okuyorsan anlamayabiliyorsun.
Peki ne yazıyor? Hadis
falan
mı vardı?
Benim için Tolstoy'u Kur'an'dan ayıran çok az şey var.
Kurgular birbiriyle karışmış.
Eskiden bir de şu yapılır. Yine bir gerilla metot olarak özellikle şimdi bunu da ifşa etmek gibi oldu ama artık kullanılan metot olduğunu sanmıyorum. Böyle gizli yazışmalarda ben mesela sana kitap yolluyorum. 3 tane kitap yolluyorum. Bir kitabın içinde 130. sayfaya kitabın satırları arasına notu yazıyorum. Hmm. Yani mesela birisi elinle kitabı böyle deşip baktığında evet. çok zor orada evet. fark etme imkanı. Böyle de bir yazışma şekli vardır.
Bazen bir de şey oluyor mesela bir kitap seçiyorsunuz o kitabın ya bir kitabın bir sayfasını seçiyorsun. O kitabın o sayfasındaki hangi harf kaçıncı sırada geldiyse o kodla yazıyorsun. Bolsa hiç bulunma ihtimali olmuyor. Hmm. Ya ikimizin ortak bir kitabı var. İkimizin evinde de var. Ve sadece şifreli mesaj geliyor rakamlar. İki kitap bizde de olduğu için hangi sayfayı bildiğimiz için çeviriyoruz.
Şunu düşünüyorum. Şimdi bir noktada bu teknolojik ortamdaki ayak izlerin her türlü takip edilebilir hale
artık
geldi.
Artık o iş yani her şey şu an bunu da kayda alıyorlar. Bence yani biz kaydı Google'dan alabiliriz. Boşuna kayda alıyoruz.
Ama bence bir noktada bu manuel metotlara bu tür meselelerde geri dönülmesi gerekebilir.
Bu arada bu dün felsefe ya yani dün şeyi felsefesinde cihat diye bir şey oluyor. Yani şu cihat da şöyle oluyor.
AI'ye bizi bir fantastik bir evrenin içine soktun.
Şimdi ben fantastik evreni çok severim. Hem medieval'ı severim, science fiction'ı severim. Bu arada benim diğer bir cevabım Asimov olabilirdi yani Asimov'un iyi bir eseri. Neyse bu dünde şöyle oluyor. AI'lar dünyayı ele geçiriyor bir şekilde ve bir yapay zekaya karşı bir cihat başlıyor. Burada kitapta direkt cihat diye geçiyor yani hani.
Jayla.
Evet yani Crusade diye geçmiyor yani mesela. Haçlı Seferi gibi değil de cihat gibi geçiyor. Sonra bu AI'ları bitiriyorlar ve tekrardan bir geri dönme. Tekrar bu mekanik şeylere dönme. Ve bilgisayarlar falan komple yasaklanıyor. Senin de aslında böyle bir iddian mı var?
Yok yani ben daha çok bir düzen dışı mücadele biçiminin bir süre sonra belki bu teknolojik ortamın dışında gerçekleşmesi.
Güvercinlere ne diyorsun?
Güvercinler benim canım. Onları bu işleri karıştırmak
burada istiyor. Dünyada bayağı güvercin yarıştırmanın yani güvercin yarışları oluyor ve mesela Güney Afrika'da oluyor, Asya'da oluyor. Bayağı millet bunların güvercinlerini yetiştiriyor. Mesela bir güvercin 50 bin dolara, euroya falan
olimpiyatlar
satılıyor.
Olimpiyatlar bu arada yaklaşıyor. 2024 Paris.
Evet.
Çok yeni dallar ekleniyor. Galiba geçen sefer...
Frisbee geliyor mu?
Frisbee yok abi, benim bildiğim kadarıyla. Geçen sefer breakdance falan vardı ama onlar bazen mi? Deniyorlar. Kabul görürse ekliyorlar olmazsa aynen. tekrar çıkıyor.
Ben de şey gördüm kaykay. Kaykay vardı.
Kaykay da vardı. Freestyle o da böyle kaykay vardı. Yeni bir tür olarak
hatta çıkıyordu. Çok genç böyle 13-14 yaşlarında bir Japon bir çocuk mu ne kazandı?
Aynen zaten muhtemelen kaykayı Asyalılar az madalya alıyor diye onların madalyasını arttırmak için.
Ben kesinlikle böyle bir şey düşündüm.
Güvercin de bizim coğrafyamızın yine rekabetçi olabileceği bir alan. Türkiye Olimpiyat Komitesi de belki bu alanda bir lobicilikle onu olimpiyata sokuyor. Şimdi 2024 için çok geç ama 2028 mi?
Bu arada biz sanki bizde yarıştırma olimpiyat değil de nedense bizde bir güvercine bir takla attırma sevdası
şey,
var.
Güvercinin evet. şey olan daha estetik branşlarda çalışabilecek.
Güvercin yani, jimnastiğidir. Güvercin jimnastiğidir. Olabilir. Peki sen bir süredir Basel'desin. Kendinde şöyle bir şey hissettin mi? Yani ben bu topraklara yani kendi çıktığımı Türkiye'ye karşı Türkik değerler neyse artık bilmiyorum.
Türkik değerler.
Türkik değerler deyince de çok böyle şey Orta Asya. Diyecektim ki böyle bir kültüre karşı böyle bir özlem duydun mu yani? Çünkü ben görüyorum mesela milli maç yurt dışında başka izlenir. Böyle muhabbetler duyuyorum. Veya ben böyle bir örnek vereyim. Boğaziçi'nde sosyolojide bir hoca vardı politikada, profesör. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir gün derste şöyle bir şey söylemişti. Biz işte böyle nationalism, işte nasıl ulus, nasıl yapay bir şeydir, oluşturulur, çok sonraları oluşmuştur. Türk dediğimiz şey nedir? Hep böyle altını boşaltan metinler oluyor ya politikada vesaire. Bunlar bunları çalışırken Amerika'da bu Türkiye'nin Euro 2008'i miydi en başarılı oldu?
Yarı final.
Onu izlerken ağlamışlar mesela yani. Kadın mesela derste bunu anlatıyordu.
Ben böyle bir şey yaşamadım.
Tamam.
Bir hocamız da derdi ki bir Alman'a 3 kadeh şarap içirin. Nazizmin geçmişte kalan bir şey olmadığını görürsünüz diye. Ben hiçbir zaman onun için 3 kadeh içirdim arkadaşlıklarımı kaybetmek için. Şöyle Ahmetciğim, benim kesinlikle öyle bir milli uyanış yaşamadım. Ama ne oluyor? Biz zaten hani Türk halk müziği veya hani Türkiye halk müziğileri.
Bu arada ben Türk halk müziğini çok severim ama sen nedense müzikleri. Ben Türk halk müziğini çok sevdiğim yeni bir şeymiş gibi bir tutum içerisindeyiz. Bizim ben küçüklükten beri babam falan evde hep dinlenirdi yani.
Evet ama işte senin şöyle kötü bir uyum var veya iyi de denebilir. Farklı açılardan bakıldığında no brands'ın. Yani böyle bir bilgi, mesela Hamit'ten bir bilgiyi almak için
biraz zor evet.
Çaba sarf etmek gerekiyor. Mesela bir konu açıldığında bir insan hani özellikle az bilinen bir şey onun da ilgi alanına giriyorsa böyle bir iştiyakla o konuyu karşı tarafa anlatır. Hani o şaşkınlık da keyiflidir. Lan sen doğru. Bunu burada niye bu kadar biliyorsun?
Ama ben genelde...
Hamit de mesela soruyorsun. Ben aldığım cevabın heyecansızlığında Hamit'in bunu iyi bildiği bir alan olduğunu fark ediyorum. Ama yine de yavaş yavaş açmak gerekiyor böyle bir... Halk müziğiyle ilişkinde senin böyle hani varmış bir, ama biz bilmiyormuş.
Bir bilinmezdim, bilinmek istedim. Nasıldı? Böyle bir şey.
Bugün
böyle
bir alt akıntı teoloji, olarak.
Teoloji. Akıntı çok bedensel şeyleri insanın aklına getiriyor. Teolojiyle belki yan yana kullanılmaması lazım. Esinti olabilir.
Doğru.
Çünkü ya öyle bir şey var yani cidden bu daha ruhi meselelerde daha böyle ne kullanılır? Işık kullanılır, gazlar kullanılır. Ama ne kadar bu yoğunluk artarsa işte sıvıdır, katıdır, belki zifttir. Sanki o kadar... Çünkü ne oluyor? Maddeye daha fazla bağımlı oluyorsun. Hatta İslam felsefesinde de öyle.
Cehennemi Işık... anlatmaya gelince bütün maddesel benzerlikleri ama...
Ama orada da ateş ediliyor. Orada da ateş kullanılır.
Bir tek ateşte kullanılmıyor. Yok, zebani,
zebani orada ok atıyor.
Bir dişi 12 santimmiş. Cinsel uzmuş öyleymiş.
Böyle zebaniler konusunda kesinlikle böyle bir şey yok. Genelde yaratıcının şeyleri anlatırken ışık kullanılır. Çünkü ne elle tutabilirsin ama hissedersin vesaire.
Güzel.
Hristiyan teolojisi de böyle bu arada.
Ben ateşe tapmayı da son derece anladığım bir şey yani. Bir toplum.
Kesinlikle bazen çok güneş, büyüleyici.
Ben özellikle bu yaz çok güzel gün batımları izledim.
Ben Allah ateşe razı olsun. Her türlü alırım.
Her gün batımında dedim ki yani biz bu bilimin ışığından eğer nasiplenmemiş olsaydık ben bu karşımdaki varlığa tapmamak için kendimi çok zor tutardım. Yani bilim bizi bir günahtan korumuş başka bir günahın eline atmış. Türk müziğiyle alakalı ha şunu söyleyecektim. Benim zaten olan bir ilgim daha alevlendi. Bunu inkar edemem ben.
Bir değişim bir olmuş.
Yani. Saz da çalma gibi bir çabam oldu.
Evet.
Kültürel aleviliğin de içine girdim çıktım ama özellikle bu dönem çok yoğun bir
ama
şekilde
ama sen sanki dinliyorum. Sazı böyle datingde ben de saz çalıyorum deyip böyle daha böyle alevi kökenli insanlara yaranma olarak kullanıyordun.
Birincisi. Eğer böyle bir çabam olsaydı bu en popüler seçim değil yani.
Değil mesela. Kesinlikle ama çok niş bir yere oynuyorsun ve hiç oynanmadığını bildiği doğru. İçin de oranın nasıl oyuncususun.
Bir de bana hep Erzincanlı mısın? Bak bu gözlük takmadığım dönemlerde daha çok söylenen bir şey. Polisin de beni daha çok sık GBT'ye çektiği dönemlerde Erzincanlı mısın dersin misin?
Sazım var ama değilim.
Sazım var ama değilim diyebilmek için. O dönem sazla çaldık. Ama şunu söylemek istiyorum. Beni en çok şaşırtan şey şu oldu Hamit'ciğim. Ben bu türkü sevdam boyunca hep bir paslaşabileceğim hani şunu dinledin mi? Erkan evet. Oğur'un yeni single'ı çıkmış. Ben Erkan Oğur'u politik sebeplerle dinlemem. Ama şöyle iyi ozandır.
Ki böyle biz bir... bu Bodrum'da Erkan Oğur'u iyi dinledik.
Evet. Böyle bir diyalog içinde olabileceğim birini beklemiştim. Ama en yakınıma hiç bakmamış.
Hiç bakmamış. Neyse bu şu an çok güzel bir yerdeyiz. Bölümde normalde artık son bölümleri evet, 15 evet. Dakikada tutmak
ama
istiyorduk.
Ama bugün bayağı bir konuşmuş
olduk. Bugün demek ki...
Senin evinin rahatlığı...
Ve içimizde demek ki böyle bir iştiyak varmış ki ortaya aynen. Çıkmış.
Ama bunu da o zaman söyleyelim öyle kapatalım. Son zamanlarda senden ciddi bir akış halinde güzel türküler, bir kısmı devrimci bir içeriğe de sahip olan türküler geliyor bana. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki.
Evet.
Yani o türküyü dinlerken aldığım mutluluk daha henüz o hani bir ileti halinde telefonuma düştüğünde başlıyor, giderek kabarıyor ve bittiğinde zaten artık gün o anda bitse benim için yeterli.
Çok iyi. Yani arkadaşlığımız yepyeni bir boyuta da kesinlikle evrilmeye başladı. İşte 12. yılda bile böyle gelişmeler olabiliyor insanların ilişkilerinde. Kesinlikle hiçbir şey doğru için geç değil.
O zaman yani bakmak isteyen de olursa en son
bulduğumuz
Mehmet Celal miydi?
Galiba.
Söyleyelim. Yani bir dönem galiba hani daha böyle devrimci bir grubun içerisinde de çalmış. Daha sonra biraz daha lirik sapma yaşamış diyebileceğim.
Ama iyi bir sapmadır. Sapmaların en iyisidir. Beğendim.
Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Yani zaten çok güzel bir şiir ama müthiş bir beste.
Bestesi çok. Yani güftesi de çok iyi kesinlikle. Beste de çok iyi.
Buna da bakabilirsiniz. Bu da yine şaşırtıcı bir şekilde Hamit'ten bana gelen ve beni son derece mesut eden bir türküydü.
O zaman görüşmek üzere Can.
Görüşmek üzere. İyi dinlemeler. Hem bu türkü değil mi?
Hem de böyle bölümü. Evet. Görüşmek üzere.